Ayrım 7. Niyazi'nin ağzı açılmış konuşuyor ha konuşuyordu. Adana'yı, Antep'i, Maraş'ı, Gavur Dağları'nı, Türkmen Beylerini, Bilal Bey'i, Lek Kürtlerini, Haşmet Bey'i, kökü geçmiş Kozan Oğulları'nı anlatıyordu. Haşmet Bey Pazarcık Bey'inin kızını nişanlamış oğluna. Oğlunu hemen evlendirmek istiyormuş. Pazarcık Beylerine bir başlık vermiş ki katır yükü. Haşmet Bey geline bu dünyada bulunmaz bir takı takacakmış. Bunun için Adana, Antep, Maraş kuyumcularına atlılar çıkarmış. Trene adamlar bindirmiş ki İstanbul kuyumcularını dolaşalar. Bütün bunları Niyazi bir solukta durup dinlenmeden arka arkaya anlatıp duruyordu. Bulunmaz bir takı mı diye gözleri parladı İsmail Ağa'nın. Bulunmaz dedi öteki. Haşmet Bey böyle eşi menendi dünyada bulunmaz bir takıyı bulana dek düğünü yapmayacakmış. Bu kadar çok mu parası var Haşmet Bey'in? Çok dedi Niyazi. O kadar çok ki sarayın bir odası küp küp ağzına kadar altınla dolu. Nereden almış bu kadar altını? Niyazi kehribar ağızlığını ağzından alıp eli öyle ağzında kala kaldı. Oho kardeşim İsmail sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Haşmet Bey'in konağı var ya. Var dedi İsmail ha. İşte o konağı tam 61 tane Ermeni ustası 10.000 taş işçisiyle 7 yılda ancak bitirebildi. Haşmet Bey bu konak yıkılınca diyerek o zaman da torunlarının fıkara düşeceğini düşünerek konağın her bir dört köşesinin temeline bir küp dolusu altın koydu. Anladın mı şimdi? Anladım dedi İsmail Ağa. İşte burada bu Maraş, Antep, Gavur Dağı toprağında işte böyle, işte böyle kartal gibi gözü kanlı beyler var. Zengin dedi İsmail Ağa. Ne diyorsun? Her birisi altın içinde yüzüyor. Adana'da bir Deli Mehmet Ağa var. Vay babam vay. Bir köten yaptırmış safi altından. O kötenle çift sürülmez. Timsal olarak yaptırmış ki ben istersen bütün kötenlerimi altından yaptırırım demek için. Ve hem de yaptırmış altın sabanını. Adana çarşısının da ulu cami alanına asmış. Sizde de böyle beyler var mı? Düşünerek var ama dedi İsmail Ağa bu kadar tevatür değil. Olamaz dedi Niyazi burası Antep, Maraş, Adana ülkesi. Hem de Gavur Dağı ülkesi. Hem de Çukurova. Öyle bir Çukurova ki toprağa sen bir tohum eksen o bir tek tohumdan sana 3-4 ay sonra 100 tohum gelir. Bu dediğim ülkeler 7 padişahlık ülkelerdir. Hem de beylerin elindedir. Buraların çoğu da Haşmet Bey'indir. Hani ana varza toprağında oturur padişahlık davasında. Tevatür. Tevatür diye yineledi Niyazi. Haşmet Bey ta ezelden beridir padişahlık davasında. Birden başını kaldırdı İsmail Ağa, gözlerini gözlerine dikti onun, keskin, araştıran, bir şeyi anlamak, bir şeyi yakalamak hırsıyla. Niyazi bunu hiç beklemiyordu, bocaladı, şaşırdı. Sana bir şey soracağım Niyazi. Niyazi dur diye kekeledi, dur, önce ben sana soracağım. Sen de onlardan mısın? Yok dedi İsmail Ağa, senin Haşmet Bey'e gittiğin, onun da oğlunu evlendireceği doğru mu? Doğru, doğru diye sevindi Niyazi. Kalk öyleyse Haşmet Bey'in evine gidelim. Kalk haydi diye buyururcasına önerdi İsmail Ağa. Haydi diye ayağa fırladı kendiliğinden Niyazi. Geldi atlının yanında atın başını tutup durdu. İsmail Ağa yanına gelince üzengiye yapışıp "Bin İsmail Bey kardeşim" dedi. Gözlerinde bir tuhaf bir soru ışığı vardı. İsmail Ağa atına sen bin diye bu sefer düpediz buyurdu. Baş üstüne diye hemen ata atladı Niyazi. İsmail Ağa önde, Niyazi arkada yola düşüp köprüyü geçtiler. Niyazi artık hiç konuşmuyor, gözleri İsmail Ağa'nın geniş, alımlı omuzlarında bir ikircik içinde düşünüp duruyordu. Bu Kürdoğlu yalan atmasın, Van'dan değil de buralı, üstelik de Haşmet Bey'in bir kardeşi ya da akrabası olmasın. Şunun kılığına bak, hiç düşman elinde yurdunu yuvasını bırakıp 1,5 yıl Harran Ovası'nda aç susuz kalmış bir kişiye benziyor mu? Şimdi Haşmet Bey'e varınca Haşmet Bey de bu İsmail'i kucaklayarak karşılayınca bu da ona senin sarayının her bir dört köşesinde bir küp altın varmış deyince bir de bir oda dolusu altın da cabası olunca koca çangal bıyıklı deli gözlü Haşmet Bey de onu çağırınca vay köftehor Niyazi sen bizim namımızı dağ taşa böyle mi yazar böyle mi ilanat verirsin be hey kaçakçı oğlu kaçakçı askerlikten seni kurtaran benim. Sen ne zaman asker kaçaklığı ettin? Bana hep iyi tütün yetiştirdin de ben de senin yüzbaşını elinden aldım. bir tütün uğruna senin canını sana armağan ettim deyince. Ulan Niyazi, o zaman yer yarılıp da yerin dibine geçsen olmaz mı? Şuradan atın başını geriye çevirse, alsa yatırsa, bu uzun boylu adam onu vurmaz mı? Şimdi tabancasını çekip de şu adamın başıdır deyip kurşunu gel ha eylese, ya beyin akrabasıysa, o zaman Haşmet Bey onu parça parça eder de her parçasını bir köpeğin önüne atmaz mı? Sardık belayı başımıza diye söylendi. Ulan Niyazi, senin şu gevezeliğin, şu ağzı gevşekliğin, şu önüne gelene kardeş demen, şu övüngeçliğin yok mu? Oğlum, daha ne belalar getireceksin kim bilir başına. Hastir ulan, hastir geveze Niyazi. Böyle diye diye içi alıp alıp vererek Haşmet Bey'in konağına yaklaştılar. İsmail Ağa ötede durdu, şöyle uzaktan bir konağa baktı. Bu saray gerçekten de görkemli bir saray dedi. Niyazi'nin yüzüne baktı, onun yüzü sapsarıydı, dudakları da titriyordu. Ne oldu sana Niyazi Efendi? Hiç, dedi Niyazi yılgın. Bey evde mi acaba? Evde beni bekliyor, tütününü bekliyor. İyi, dedi İsmail Ağa, iyi. Yoldan yamaca aşağı koyağa indiler. Konağa yaklaştıkça taşları, taş işlemeleri, kapıları, pencereleri, büyüklüğüyle konağın görkemi gittikçe artıyordu. Avluya girdiler. Avlu kapısının her iki yanında Maraş'tan eski bir örenden sökülüp getirilmiş bir çift, bir insan yüksekliğinde kara çinke taştan yontulmuş aslan duruyordu. Öfkeli yüzlü, pörtlemiş gözlü, uzun dişleri görünen aslanlar birbirlerinin tıpkısıydı. Her ikisinin ön ayaklarından birisi ileri atılmış, açılmış pençeleri parçalamaya hazır gibiydi. Niyazi'nin de bu kapıdan içeriye kim girerse girsin, herkesin de içini bir korku kaplardı. Haşmet Bey Niyazi'yi daha avluya girer girmez gördü. Konağın geniş sofasında ceviz ağacından oya gibi işlenmiş tahta korkuluğun ardındaydı. ''Çabuk gel yukarı Niyazi!'' diye bağırdı. ''Nerede kaldın be mende buradan? Sigarasızlıktan öldüm. Biliyorsun başka tütün içemiyorum. Dünden beri dudağıma bir tek sigara değmedi.'' Niyazi atın dizginini üstüne attı, tütün dolu heybeyi terkiden aldı, koşarak konağın merdivenlerini çıktı. ''Buyur bey'' dedi, ''kusura kalma, yolda bir adamla karşılaştık. İşte aşağıda duruyor. Uzun boylu, yakışıklı, çok baba yiğit bir adam. Benim yolumu kesti, beni ille de bey'e götür.'' dedi. ''Bir bey'ymiş, o da senin gibi. Hem de o da senin gibi bir Kürt bey'ymiş. Kürt beyleri hem de cömert olurlar hem de yakışıklı.'' Bu bey de tıpkı senin gibi, senin gibi de konuşuyor. Bir güzel, candan, sesi ta derinden, yürekten çıkıyor. Tıpkı senin sesin gibi. Bana dedi ki, beni öldür, elini batır kanıma ama beni beyimize götür. Ben de iyi yaptım mı, aldım sana. Haşmet Bey onu duymuyor gibiydi. Mavi tütün paketinin birisini açmış, elleri titreyerek çabuk çabuk sigara sarıyordu. Sigarasını sarıp yaktıktan, iki soluk çektikten sonradır ki... ''Ne diyordun sen, ne diyordun Niyazi?'' diye sordu. Niyazi bozulmuş. ''Bir Kürt bey aşağıda size akraba olurmuş. Beni beyimize götür.'' dedi. ''Ben de aldım getirdim. Beyler akraba olmasalar da beyler beyleri severler. Ol sebepten ben de aldım onu getirdim. Beyler beylerin akrabaları olurlar. Ben ne bileyim ben. Bunun var ya, Van'da kendi kalesi varmış şahsına. Kendi söylemedi ya bunu bana, ben aralıktan duydum. Oraya konmuş Kürt çadırlarından.'' Bey olduğunu bana kendi söylemedi. Bütün bunları ben hep çadırlardan öğrendim. Kendi hiçbir şey söylemiyor, ağzını da açmıyor. Bilirsin beyler az konuşurlar. Ben de aldım geldim, işte orada aşağıda. Haşmet Bey birden bağırdı. Niyazi korkusundan yerinden sıçradı. Konuğumuz daha aşağıda mı bekliyor? Ne demek bu Niyazi? Haydi in aşağıdan, al getir. Niyazi koştu, avlunun içinde dışında bir sürü silahlı, kamalı, dürbünlü adamlar gidip geliyorlardı. ''Gel, beni az daha öldürtecektin. Bey öfkelendi, köpürdü. Bana gelen adama öksüz çocuk gibi nasıl kapıda bekletirsiniz ha?'' dedi, bağırdı. ''Sen de duydun, yürü.'' İsmail Ağa hiç telaşsız ağır ağır merdivenleri çıktı. O merdivenlerden çıkarken Niyazi kulağına eğildi. ''Aman bey'' dedi, ''oğlunun evleneceğinden beye söz etme. Bey çok öfkeleniyor buna.'' Haşmet Bey İsmail Ağa'yı Kürtçe konuşarak merdivenin başında karşıladı. İsmail Ağa da ona Kürtçe karşılık verdi. Bey'in Kürtçe konuşması içine bir güven vermişti. Niyazi seviniyor, durmadan yörelerinde dönerek, ''Demedim mi, bilmedim mi, siz akraba çıkacaksınız demedim mi?'' diye konuşuyordu. Haşmet Bey bu yakışıklı uzun boylu, bu savaş kıtlık yokluk içinde bile tertemiz, güzel, pahalı giyinmiş adamın koluna girdi. Yıllardır dostu arkadaşıymış gibi onu aldı, büyük konuk odasına götürdü. Yerde üstüne büyük mavi masal kuşları dokunmuş bir kilim seriliydi. Kilim boydan boya odanın tabanını örtüyordu. Duvarlar işlenmiş, parlatılmış, ceviz tahtasıyla kaplanmıştı. Dolaplar, dolap kapakları türlü biçimlerde oyulmuş, üstlerine iri güller, çöl cerenleri işlenmişti. Her yer çepeçevre sedirdi, sedirler turuncu yeşil halılarla döşenmişti. ''Buyur bey, şurada otur.'' Karşıda bir altın çerçeve içinde Haşmet Bey'in pala bıyıklı bir gençlik fotoğrafı asılıydı. ''Hoş gelmişsin bey, adını bağışla.'' İsmail Ağa çok saygılı, elleri kucağında sedirin ucuna ilişip adını söyledi. ''Rahat otur İsmail Bey, burasını kendi evin bil.'' ''Sağ ol bey, ama ben bey değilim.'' ''İsmail Ağa, rahat otur.'' İçeriye hemen bir adam girdi, buyruk bekledi. ''Yemek getirin, İsmail Ağa acıkmıştır şimdi. Niyazi'ye de söyleyin, gelsin o da yemek yesin.'' İsmail Ağa, nereden gelip nereye gidiyorsunuz böyle?'' Kürtçe konuşuyorlardı. İsmail Ağa başlarından geçenleri tekmil ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Güzel kalın sesiyle bir destan söyler gibi anlatıyordu. Anlattıkça da coşuyordu. ''Bir eski Dengbej, bir Abdale Zeyniki, bir Haçike Şoreydi şimdi.'' O anlattıkça Haşmet Bey renkten renge giriyor, gözleri yaşarıyor, arada da ellerini açarak ''Allah Allah, Allah Allah, şu insanoğlunun haline, dirliğine bak.'' diyordu. Bir ara yüzünü bir endişe bulutu kapladı. ''Buraya kadar da gelir mi düşman dersin?'' diye üzüntüyle sordu. ''Savaş bitti diyorlar.'' dedi İsmail Ağa. ''Bitmiş olacak ya, asker kaçaklarının arkası kesildi.'' ''Hepsini öldürmüşler. Bizim askerlere kıran girmiş.'' dedi Haşmet Bey. Çok üzülmüş. Bir yandan yüzünde bir korku, endişe, ürküntü beliriyor Haşmet Bey'in. Bir anda da kendini toparlıyor, uzun pala bıyıklarıyla gülümsüyordu. Hüzünlü, derin, içi aydınlık, koskocaman çocuksu, sürmeliymiş gibi duran cenen gözleri vardı Kürt Bey'inin. Çok çekmiş, çok görmüş geçirmiş olduğu her halinden belliydi. 90.000 asker sarı kamışta donmuş öyle mi İsmail Ağa?'' diye birkaç kere üst üste sordu. ''Donmuş'' dedi İsmail Ağa. ''Belki daha da çok, 150.000 diyorlar.'' Tam bu sırada odaya Niyazi girdi. O da ilk olarak Kürtçe konuşmaya başladı. ''90, 100, 300 bin donmuşlar. Çok şükür, çok şükür donmuşlar.'' ''Niye çok şükür diyorsun Niyazi? Bunun çok şükür diyecek bir yanı mı var?'' İsmail Ağa da birden Niyazi'nin bu çok şükürlerine hem kızmış hem de şaşırmış, Haşmet Bey'in alacağı tavra bakıyordu. ''Niyazi, adamı konuşturmuyorsunuz ki. Çok şükür onlar dondular ya, onlarla birlikte onları yiyen, tüketen bitleri de dondu. Çok şükür bitler de dondu. Çok şükür dondular da işte böylece de Osmanlı milleti öcünü hiç olmazsa bitlerden aldı bey.'' diye güldü Niyazi. ''Kim bilir 90.000 askerde kaç milyon, kaç milyar bit vardı.'' ''Bizim askerler dondularsa onlar da dondular ya.'' ''Bu Enver deli.'' dedi Haşmet Bey. ''Partide birlikte çalıştık. Yoz, deli, ahmak bir kişi. Sorumsuz, battık. Buraları da düşman alacakmış. Biz o zaman ne yapacağız bilmem.'' ''Bit üreteceğiz.'' dedi Niyazi. ''Bit üretip gelen düşmanlar uyurlarken geceleri casuslayacağız. Avuç avuç bit atacağız çadırlarına. Sabahleyin bir de bakacağız ki bitler düşman ordusunu yemiş tüketmiş. Tıpkı Osmanlı ordusu gibi.'' Haşmet Bey'in artık yüzü gülmüyor. Bir öfke boynundan yüzüne yukarı ellerine yayılıyordu. Haşmet Bey ellerinden öfkelenen bir kişiydi. Niyazi Bey'in huzurunda böyle bir şaka yaptığına üzüldü. Bey'in öfkesi patlarsa onun için hiç de iyi olmayacaktı. ''Boydundan tutar, sen misin böyle konuşan? Doğru askere. Soluğu sarı kamış da alır, bitlere yem olurdu.'' Bereket versin ki Haşmet Bey Niyazi'ye kızmamıştı. ''Haklısın Niyazi, Osmanlı'yla alay etmekle sen bile haklısın. Köksüz, görgüsüz, neydükleri belirsiz kişiler ele geçirdi Osmanlı'yı. Başımıza daha büyük belalar gelmediğine şükredelim. Bitlerin donduğuna da şükredelim. Sen hele sözünü sürdür İsmail Ağa.'' İsmail Ağa, Fırat boylarına, Dicle'ye, Diyarbakır Ovası'na, Mezopotamya'ya gelişlerini, yüz binlerce insanın oradaki kör dövüşünü, birbirlerinin gözlerine oyuşlarını, düşmandan daha çok birbirlerini öldürüşlerini, Mezopotamya Ovası'nın insan ölüleriyle, insan, at, sığır, koyun ölüleriyle üst üste doluşunu, koskocaman ovuda kokadan durulmadığını, bir damla su için belki üç gün yürüdüklerini, düşmanı hiç görmediklerini, Bitlis'ten sonra top sesleri duymadıklarını, ama düşmanın onların arkasını hiç bırakmadığını, nereye giderlerse geldiklerini, öldürmelerin, kırımların, savaşın daha olanca ışmıyla sürdüğünü uzun uzun anlattı. Fırat, Dicle boylarında savaş daha bütün hışmıyla sürüyor. Millet birbirini gırtlaklamış, öldür ha öldür ediyor. Bir keçi, bir lokma ekmek, bir damla su için birbirini öldürüyorlar. Biz oradan nasıl sağ kurtulduk da buraya düştük daha anlayamıyorum. Sağa gidiyorduk, karşımıza düşman. Sola, güneye, kuzeye, gün doğuya, gün batıya düşman. Sarılmışız bir ölüm çemberinde, bir yıldan fazla döndük durduk bey dedi. Tam bu sırada da bir delikanlı kilim sofrayı ortaya, kuşlu kilimin üstüne koydu, açtı. Sofranın içi süt beyaz, sabun kokan pırıl pırıl bir bezle kaplıydı. Yufka ekmek dürümleri, kaşıklar ortada duruyordu. Bey kerem edin, buyurun dedi. Kendi de sedirden inip sofranın başına geçip oturdu. Önce üstü yağlı, naneli, tarhana çorbası geldi kalaylı bakır taslarda. O bitince bir bakır sinide erişteli pilav, sonra kızarmış tavuk, salçalı kuşbaşı geyik eti geldi. Arkasından ayran geldi büyük billur kadehlerde, sonra kaymakla bal. Kahveyi sedirde içtiler. ''Şimdi nereye gidiyorsunuz İsmail Ağa?'' diye sordu bey bıyığını sıvazlarken. ''Bilmiyorum'' dedi İsmail Ağa. ''Ormanda kalanların kaç günlük yiyecekleri var?'' ''Birkaç günlük'' dedi İsmail Ağa. ''Çadırları var mı?'' ''Var.'' ''İyi dedi Haşmet Bey, buraya gelin, benim çiftliğe yerleşin desem olmaz. Biliyorum, düşman buraya da gelecek. Onun için siz Çukurova'ya gidin. Orada boş tarlalar, boş evler, sahipsiz çiftlikler var. Orada benim de büyük bir dostum var, Türkmen Bey'i. Seni ona gönderirim.'' Ermenileri, Ermeni Kırım'ını, savaşı, Ermenilerin Çukurova'yı boşaltıp kaçışlarını uzun uzun anlattı Haşmet Bey. ''Bizde de tıpkı böyle oldu'' dedi İsmail Ağa. ''Bana izin'' diye ekledi arkasından. ''Ben varayım gideyim. Ama sana bir diyeceğim var.'' Sustu. Haşmet Bey Niyazi'ye bir baktı. Niyazi hemen anladı, dışarıya çıktı. O çıkar çıkmaz Haşmet Bey elini kemerine atıp 3 altın çıkardı. ''Bunları buyur İsmail Ağa'' dedi. ''Sağ olasın bey'' dedi İsmail Ağa. ''Parayı almadı.'' Para üstüne uzun bir süre tartıştılar, cebelleştiler. Bey ona parayı kabul ettiremedi. Haşmet Bey saatinin yelek cebindeki kordonu belki yarım kilo vardı, göğsünden göbeğine kadar iniyordu. Haşmet Bey soluk soluğa kalmıştı, cebelleşmekten, utanmış İsmail Ağa'da yere bakıyordu. Kilimdeki mavi kuşlara, başında yüzlerce mavi kuş kanat kanada çığlık çığlığa dönüyorlardı. Neden sonradır ki gözlerini kaldırdı, yumuşacık beyin yüzüne baktı, dikti baktı. ''Bana bir iyilik yapar mısın?'' dedi çocuksu, kısılmış, utanmış, neredeyse buradan kalkıp kaçmak isteyen sıkılmış sesiyle. ''Baş üstüne'' dedi bey bekleyerek. İsmail Ağa beline davrandı, kuşağını çözdü. Şalvarının altından gömleğini çekti, etine sarılı kemeri çözdü, beyin önüne koydu. Bey kemeri görünce gözleri büyüdü, afalladı, öyle kala kaldı. ''Bana iyilik etmek istiyorsan işte bu kemeri al.'' ''Haşmet Bey, bana Haşmet Bey derler, bu konak benim, sürülerim, atlarım, yılkılarım şu obayı almıştır. Gündeşli Ovası'ndan bu yana çiftlikler, köyler benim. Benim buna bu altın kemere gücüm yeter mi ki?'' ''Ne verirsen ver.'' dedi İsmail Ağa gülümseyerek. ''Satma bunu, bu kemeri, bunun ustası yok bu dünyada, ölmüş.'' ''Sen bunun ne kemer olduğunu biliyor musun İsmail Bey?'' Ona ağa değil de bey dediğini hemen fark etti İsmail Ağa. ''Biliyorum'' dedi. ''Satma bunu. Ne kadar para istersen sana borç vereyim. Yazıktır, satma bunu. Bu kemerin parasını sana Adana'daki Deli Mehmet Ağa bile ödeyemez.'' ''Satmalıyım bey'' dedi İsmail Ağa kesin. ''Biliyor musun İsmail Bey, bu kemer nereden?'' ''Biliyorum, Kafkasya'dan.'' ''Kafkasya'dan, Gürcistan'dan'' dedi İsmail Ağa. ''Satmalıyım bunu. Erinde gecinde satacağım. Göçmenlik, savaş zor iş, gurbet zor.'' Peki alıyorum öyleyse, dedi Haşmet Bey meydan okurcasına. Peki alıyorum ama bir şartım var. Sustu, bıyıklarını sıvazladı. Koşulunu kafasında bir daha ölçtü biçti gene. Bir şartım var, kabul mü diye sordu. Ne şartın varsa bağışım üstüne kabul, dedi İsmail Ağa. Ben bu kemeri alacağım, parasını sana ödeyeceğim. Ama senin eline para geçerse, biliyorum senin eline çok para geçecek. Çocuk uylu, namuslu bir adamsın. O zaman gel, verdiğim parayı geri ver, kemerini al götür, söz mü? Gülerek elini uzattı İsmail Ağa, söz, dedi. Haşmet Bey hemen kemeri yerden kapıp hareme koştu. Karısına, kardeşlerinin karılarına gösterdi. Yeryüzü yeryüzü oldu olalı, bunun bir eşini daha görmemiştir. Hemen de bildim Kafkas işi olduğunu. Kafkas, Ermeni işi. Karısı aşağıdan, Amikovası Türkmenlerinin beyinin kızıydı. Bu işlerden iyi anlardı. Kemerin karşısında yüzü acılaşıp dondu kaldı. Haşmet Bey bunu anladı. Ne oldu sana hatun, dedi. Hatun hiç, dedi. Efkarlandım. Kim bilir kimin belindeydi bu. Ne olduk demeyelim, ne olacağız diyelim. Kim bilir, bunu yaptıran da bunu takanlar da ne kadar mutlu, ne kadar sevinçli günlerinde dünya bizimdir diyerek takmışlardır. Kim bilir diye içini çekti Haşmet Bey. Almak istemedim ama. O uzun boylu konuk mu? O, dedi Haşmet Bey. Muhacir, Van'dan geliyorlar. Savaştan kaçmışlar, yurtlarını düşman almış. Yazık, dedi hatun. Yazık ama oğlan dönerse geline iyi olur. Aradığım buydu ama o kadar yakışıklı bir adam ki. Karşısında dur da 100 yıl yüzüne bak, gene doyamazsın. Kiminmiş karısının anasını mıymış acaba? Çok eski, dedi Haşmet Bey. Söylemiyor ama bu adam bir Kürt beyi olacak. Kürt beyleri zengin olurlar, Karun kadar. Al öyleyse, dedi hatun. Bu dünya böyledir, ne yapalım? İnişli çıkışlı dünya. Al öyleyse, sen almazsan başkasına satacak. Alacağım hatun, dedi Haşmet Bey. İster istemez alacağım. Alacağım ama tam pahasını ödeyecek olsam buna benim gücüm yetmez ki. Haşmet Bey odaya geri geldiğinde İsmail Ağa'yı ayakta buldu. Yüzü de sapsarıydı. Bu hal Kürt Bey'inin gözünden kaçmadı. Alıyorum, dedi. Alıyorum ama bunun vebali, günahı senin boynuna. Ne zaman paran olursa gelinimin, kızımın, hatunumun boynundaysa da gelip malını alacaksın. Alacağım, dedi İsmail Ağa. Söz. Bilesin ki İsmail Bey, bilesin ki böyle bir kemer ne Hint'te, ne Acem'de, ne Yemen'de, Arap şeyhlerinde bulunur. Ne de Osmanlı sarayında var, biliyor musun? Biliyorum. Bir kemere baktı, bir İsmail Ağa'ya. Gözü İsmail Ağa'dan kemere, kemerden İsmail Ağa'ya bir süre mekik dokudu. İsmail Ağa güldü. Yok bey, dedi, aklına gelen değil, bizim hatunun. Haşmet Bey telaşlandı. Haşa, haşa, haşa İsmail Bey, haşa. Elindeki kemeri usulca sedirin üstüne bıraktı. Kemerin kaşındaki iri ak kaş şavkıyıp bir renk dökerek çaktı söndü. Arkasını döndü, odadan çıktı. Elinde yeşil işlemeli bir atlas torbayla döndü. Sedire sevinç içinde, yorgun, mutlu, özgün çöktü. Elini torbaya sokup içinden kırmızı bir kese çıkardı. Kırmızı keseyi büzgü ipinden çekip açtı. Altınları sol eline döktü, saymaya başladı. İsmail Ağa orada ayakta durmuş, şaşkınlığı artarak olanı biteni, sanki kendisiyle ilgili değilmiş gibi seyrediyordu. 1, 2, 3 sayıyordu durmadan, parmakları alışkın rahat işliyordu. 20, 21 o kese bitiyor, ötekini açıyor, o kese boşalınca ötekini. Bütün torbadaki altınları saydı bitirdi, ortada büyüyecek bir öbek olmuştu ışıldayan altınlardan. Buyur İsmail Bey, dedi, şimdilik bütün param bu kadar. Bu sırada hatun içeriye girip, bey bende de varmış, dedi. Al bunları da ver İsmail Bey'e. Elindeki keseyi uzattı. Bunu da buyur İsmail Bey. İsmail Ağa ateşe değmişçesine elini sırma işleme atlas keseden çıktı. Kese yere düşüp donuk sesler çıkardı. Olmaz, dedi. Yeter, dedi korkarak. Olmaz, yeter. Heyecandan titriyordu. Haşmet Bey hem yerdeki altınları toplayıp keselere koyuyor, hem de gözlerini İsmail Ağa'dan ayırmıyordu. Hatun elleri yanlarına düşmüş, gözleri bu yakışıklı iri gözlü adama dikilmiş, orada kala kalmıştı. Sonunda, bırakalım hatun, dedi Haşmet Bey, almayacak, daha fazla zorlamayalım konuğumuzu. Hatun bu ne biçim adammış dercesine onu tepeden tırnağa süzerek odadan çıktı. Üstünde silahın var mı diye sertçe sordu Haşmet Bey, ilk verdiği altın keselerini bir torbaya doldurmuş ona uzatırken. Var, dedi İsmail Ağa. Atlas torbayı aldı, yana koydu. Nagant tabancasını çıkarıp gösterdi. Kaç kişisiniz? İki kişi kaldık. Memleketten çıktığımızda 9 erkektik. Yollar eşkıya dolu dedi Haşmet Bey gene aynı sertlikle. Sizi soyarlar. Şimdi senin yanına 2 adamımı veriyorum. Onlara güvenebilirsin. Cemşit'le Resul'ün benim adamlarım olduğunu buralarda bilmeyen yoktur. Onun için size kimse dokunamaz. Çukurova'ya kadar size eşlik ederler. Şimdi sen git bey, külfetini al gel. Bir hafta burada benim konuğum olursunuz. Sonra da sana bir mektup veririm. Çukurova'ya gider, savaş bitene kadar orada kalırsınız. Haşmet Bey el çırptı, kapıda bekleyen delikanlı girdi. Cemşit'le Resul'ü çağır. Az sonra Cemşit'le Resul içeriye girdiler. Silahlı, bedenleri fişeklikleri kaplanmış, yaşlı, uzun boylu, çangal bıyıklıydılar. Saygıyla beyin karşısına gelip durdular. Aşağıdan birkaç at alın, İsmail Bey'e de benim atımı çekin. Şimdiye kadar olup biteni kendi dışındaymış gibi umursamazlıkla seyreden İsmail Ağa onu aşağılamışlar gibi. Olmaz Haşmet Bey diye bağırdı, olmaz. Senin atına kellemi kessen de binemem. Olmaz, bu iş olamaz. Yağız atı çekin öyleyse. Cemşit'le Resul ne evet ne hayır diyorlar, orada öyle dimdik duruyorlardı. Haydi hemen yola düşün. İsmail Bey'le birlikte gidip ailesini alıp getirin. Konuk köşküne yerleştirin, haydi. İsmail Ağa, bu burada kalsın diye torbayı ona uzattı. Haşmet Bey ayağa kalkmıştı. Olmaz dedi, para seninle olacak. Adamlarını arkadan bağırdı. İsmail Bey'e bir heybe verin, benim heybelerimden birisini. Pınar'ın başına en kese yoldan dolu dizgin sürerek birkaç saat içinde ulaştılar. Ana, Hasan, Zero, ötekiler, bu bir yılkı at iki kişiyle gelen İsmail Ağa'ya ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Heyecandan tıkanan İsmail Ağa kendisini tutmuş tutmuş, buraya gelip de anasını görünce çözülüvermişti. Attan inerken, Haşmet Bey diye soludu, büyük bir Kürt beyi, buraların padişahı, sarayı ileride bizi davet etti. Ana, o dedi. O iş tamam derken kendine azıcık geldi İsmail Ağa, elinde tuttuğu heybeyi gösterdi. Dolu dedi, hepsi altın, Haşmet Bey verdi. Ana ellerini havaya açmış dua ederken, o kadar eder miymiş ki? Diye sorarken elini heybenin içine sokup karıştırdı. Sonra ateşe dokunmuşçasına hızla çekti. Çok şükür Allah'ıma diye gene ellerini yukarıya kaldırdı.